Basecast.
Merhaba Basecast ailesi. Basecast ailesinin haftalık haber podcast'ı Bir Haber'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 23 Mart Salı ve bir haftalık bültenle daha beraberiz. Eğer siz de hazırsanız çayınızı kahvenizi koyun. Ben Tarık Bulduk. Başlıyorum. Bu hafta bültenimizde ufak bir değişiklik yapmak istedim ve geçtiğimiz hafta gündemin üst sıralarında yer alan birkaç gelişmeyi biraz daha ayrıntılı şekilde size aktarmak istedim. Şimdi Türkiye'de yaşanan COVID-19 gelişmeleriyle başlayalım. Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100.000 nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bu verilere göre en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100.000 kişiye düşen haftalık vaka sayısı 598.97'ye yükseldi. Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip ediyor. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Şırnak'ta 100.000 kişiye düşen haftalık vaka sayısı 8.18. Sıradaki ana başlığımız ise ekonomi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka %17 olan faizi 2 puan artırarak %19'a yükseltti. Bu faiz kararı ile ilgili uzmanların görüşleri ise şöyle. Merkez Bankası yaptığı toplantıda politika faizini %17'den %19'a yükselterek önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırmaya gitti. Beklentilerin üzerine gerçekleştirilen faiz artırımı kararına gerekçe olarak son dönemdeki gelişmelerin, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadede enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler gösterildi. Anadolu Ajansı Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizlerde 100 baz puanlık bir artırım gerçekleştirmesini öngörüyordu. Karar metninde de önemli değişiklikler dikkati çekerken yükselen küresel enflasyon beklentilerinin gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgusu öne çıktı. Bu açıklamaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir de görev değişikliği meydana geldi ve resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Şahap Kavcıoğlu, bankalarıyla yaptığı ilk toplantıda Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi. Ayrıca Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Bir diğer ekonomik gelişme ise işsizlik. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı 2020 yılında 0.5 puanlık azalışla %13.2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2020 yılında bir önceki yıla göre 1.268.000 kişi azalarak 26.812.000 kişi, istihdam oranı ise 2.9 puanlık azalış ile %42.8 oldu. Şimdi iç siyasette yaşanan Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP olaylarına bakalım. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile milletvekilliği sona eren Gergerlioğlu, "Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim, hiçbir yere gitmiyorum," dedi. Ardından HDP milletvekilleriyle birlikte oturma eylemi yaptı ve partinin meclisteki grup odasına geçti. 4 gün boyunca meclisten ayrılmayan Gergerlioğlu, bekleyişi sürdürdüğü mecliste gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili, anayasaya göre milletvekilliği kesin hükmüyle sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin meclise eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez dedi. Bu olaylar yaşanırken Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Ve ayrıca iddianamede aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Önceki eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li için siyasi yasak isteniyor. Bir de bu olayların yabancı devletler tarafından nasıl karşılandığına bakalım. HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda dava ile demokrasinin zarar gördüğü uyarısı yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da bir kınama mesajı yayımladı. Bir diğer başlığımız ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ve kamuoyunda bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Sözleşme, Temmuz 2020 itibariyle 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır. Bu kararın ardından birçok siyasi parti liderleri ve siyasi isimler sözleşmenin feshedilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınları korumaktan taviz verdiği anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir ifadelerine yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, karara ilişkin derin bir hayal kırıklığı ifadesini kullandı. Biden, açıklamalarının devamında şöyle dedi: "Dünya çapında bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak Türkiye'deki kadın cinayetlerindeki artışla dahil ev içi şiddet vakalarındaki artışa tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası açıklamalara tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında kadının yanında olduğunu vurguladı. Şimdi dünyada yaşanan COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam edelim. COVID-19 protestoları Avrupa geneline yayıldı. Binlerce kişi maskesiz sokağa çıktı. Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteri yaptı. Almanya, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan, İsviçre, Romanya, Sırbistan, Polonya, Fransa ve İngiltere farklı büyüklüklerde protesto gösterilerine sahne oldu. Gösterilerde "Korona terörünü durdurun" ve "Covid bir aldatmacadır" yazılı pankartlar taşındı. Son durağımız ise Rusya ile ABD arasında yaşanan kriz. 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık koltuğuna oturan Demokrat Joe Biden yaklaşık 2 ay sonra Rusya'ya sert bir mesaj gönderdi. Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurgulayan Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum dedi. ABD Başkanı ayrıca Putin'in söz konusu bedeli kısa sürede ödeyeceğinin altını çizdi. ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a konuşan Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Putin'le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaştı. ABD lideri, Moskova'nın seçimlerde parmağının olduğunun kanıtlanması halinde Washington'ın karşılık vereceğini Putin'e söylemiş. "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem o zaman hazırlıklı ol" dedim. Stephanopoulos'un "Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Joe Biden, "Evet" cevabını verirken "Bedel ödeyecek, göreceksin" şeklinde konuştu. Bu açıklamaların ardından Rusya tarafından cevap elbette gecikmedi ve Rusya, Washington'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Büyükelçisi Anatoly Antonov'u Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin geleceğini tartışmak üzere Moskova'ya geri çağırdığını" söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Biden'ın ifadelerine ilişkin "ona sağlıklar dilerim" dedi. Putin, Biden'ın kendisi hakkındaki sözlerini, ABD'nin geçmiş ve mevcut sorunlarını yansıttığını ifade etti. Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet eden Putin, "Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum. Ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın doğrudan açık bir şekilde." Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla yakından ilgileniyor gibi görünüyor şeklinde konuştu. Basecast ailesinin haftalık haber podcast'i Bir Haber'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programımıza dek kendinize çok iyi bakın. Olabildiğince evde kalın. Hoşça kalın. Basecast.